Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bu hafta podcast yok çünkü Levent abi yok. Levent abi olmayınca ben video gündem yapıyorum. O da ayrı bir sevildi ilk denememizde. Dolayısıyla ikincisini de böyle yapalım dedik. Levent abi nerede? Levent abi İFA'ya gitti. Berlin'de şu anda. Daha dönmedi. Yarın dönecek. Orada toplantılara katılıyor. Fuarı geziyor şu saatlerde, şu dakikalarda. Hatta ilginç şeyleri şu an kendi hesabında ve Teknoseyir'in Twitter hesabında paylaşıyor. Bizi Facebook ve Twitter'dan takip ederseniz Levent abinin paylaşımlarını da görebilirsiniz. İFA'da birçok ürün tanıtıldı. Dolayısıyla bu haftanın gündemi İFA. Ama Levent abiye biz tabii ki burada sözü vermemiz doğru olacağı için ben burada çok fazla İFA ile ilgili şeylerden bahsetmeyeceğim, ürünlerden. Genel olarak neler öne çıktı, neler tanıtıldı onlardan ufak biraz değineceğiz ama onun dışında Levent abi geldiğinde pazartesi çekim yapılacak. Yani demek ki salı günü bizim İFA değerlendirmemiz yayında olur. Levent abi tek başına olduğu için orada hem çekim yapıp hem kurgu vesaire o işlerle uğraşamıyor. Dolayısıyla bütün videoları, fotoğrafları kapıp buraya gelecek. Yalnız kendi gelmiyor. Yanında da Sony'nin bu fuarda herkese gösterdiği şu meşhur lensleri, ama ne lensi? Cep telefonunu fotoğraf makinesine dönüştüren lenslerinden bir tanesini kapıp geliyor. QX10 yanılmıyorsam onun şu an elinde. O da geldiğinde burada detaylıca test edeceğiz. Bir diğeri de benim siparişim Nexus 7. Onu da bildiğim kadarıyla buldu ve aldı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta o da burada olacak. Nexus 7'yi de test etmiş olacağız. Şöyle bakalım gündeme. Sony zaten bizim bizi davetli olarak götüren Sony'di. Çoğu basın mensubunda Sony götürdü. Birçok ürün tanıttılar yine. Ürünlere tek tek Levent abi çok detaylı değinecek. Zaten Sony toplantısı olduğu için bol miktarda fotoğraf, video çekme imkanı buldu. Artı workshoplara da katıldı. Zaten bu fuarın faydası daha çok katılanadır. Yani size çok faydası yoktur. Sonuçta siz gitmediğiniz için kimden duysanız ürünle temas etmediğiniz sürece aynı şey aslında. Ama oraya gidenler ürünleri tabii ki de elliyorlar, inceliyorlar, kullanıyorlar. Bir de bu workshoplar var. Bu workshoplarda ürünlerin çalışma prensipleri onu tasarlayan ekip tarafından anlatılıyor. Mesela orada bir anda karşınızda işte Xperia telefonu tasarlayan adamı bulabiliyorsunuz. Workshopta sonra gidip soru sorabiliyorsunuz. Onlardan röportaj videosu çekilmez. Genelde çünkü yasaktır. Onların basında direkt böyle video önünde, kamera önünde konuşmaları, ama sorularınızı genellikle cevaplarlar. Bir tek bir sonraki ürünle ilgili, yeni ürünlerle ilgili konuşmamaya gayret ederler. Bu toplantılarda bayağı bir bilgi, yani normalde edinemeyeceğiniz bilgileri edinirsiniz. Mesela işte Xperia'yı tasarlayan adam orada oluyor dedim. Gidip ona bu Xperia ne iş diye sorma şansınız oluyor. Levent abi de bu toplantılara katılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu sene yine orada 4K'nın öne çıktığını görüyoruz. Biz burada incelemiştik ama devam ediyor. 4K Sony'nin çok önem verdiği bir şey. Ama diğer üreticiler de buna önem vermiş durumdalar. Herkes 4K çözümlerini açıklıyor. Hatta tablete kadar artık 4K inmiş durumda. Ne kadar kullanışlı olduğu, ne kadar performanslı olduğu tartışılır tabii ki. Ama 4K'yı gözümüze sokuyorlar. Şu anda fiyatlar hala yüksek. Bizim gibi normal kullanıcıların alabileceği şeyler değiller. Ama 3 boyuttan daha gerçekçi bir çözüm olduğu ortada. Yani 3 boyutu hoşlanan var, hoşlanmayan var, görebilen var, göremeyen var. Ama 4K öyle değil. 4K bir televizyonu gördüğünüz zaman ve eğer çalışan demo da 4K ise bambaşka bir görüntü görüyorsunuz. O görüntüyü hep öyle olsun istiyorsunuz. O kadar etkileyici bir görüntü. Ama tabii ki de 4K'yı doğal olarak çeken kameralar da azdı. Şimdi onlar da artıyor. Bu içeriğin zenginleşmesi lazım. İçeriğin zenginleşmesi fiyatların düştüğü zamana denk gelecek. Çok kuvvetli muhtemelen. O yüzden şu an için televizyon alan birinin 4K almadığı için pişman olacak bir durum yok. Çünkü içerik yok. Yani Full HD görüntüyü 4K'ya upscale edilerek izlemek tabii ki şey değil. Yine iyi bir görüntü alıyorsunuz ama o değil. 4K o değil. İçerik gelecek. Diğer bir Fuarda çok konuşulan şey de saatler oldu. Saat modası başlayacak gözüküyor. Yeni bir şey değildi. Yani daha önce görmüştük ama daha çok firma bu işe girdi. Samsung başta olmak üzere. Hatta Samsung'da bir de kamera var. Dolayısıyla şu Google Glass'ta olan sorun belki orada çıkacak. Biliyorsunuz Google Glass'ı artık hani video da çekebildiği için o gözlükle giremeyeceğiniz yerler olacak. Yasak işaretleri falan göreceğiz. Şimdi saate de kamera takınca o da bence benzer problemler doğurur. Burada ilginç olan şu, benim neslim saatle büyüdü. Hatta ben ilk saatimi hatırlıyorum. Babam hediye etmişti. Casio bir saatti. Benim için saatin en ilginç noktası yanındaki o zayıf ışığıydı. O kadar ki ben o ışığa sürekli basa basa saatin pilini bir haftada bitirmiştim. Şimdi yeni nesilde bunu anlatmakta zorlanıyorsunuz. Bir profesör kitabında yazmıştı. Kızına saat alıyor ve kız bu sadece saati mi gösteriyor diye şaşırıp tepki gösteriyor. Bu nesil bir cihazın tek bir özelliği olmasına alışık değil. Dolayısıyla klasik anlamdaki bir saati anlatmak çok zor. Dolayısıyla bu saatler biraz bu nesil düşünülerek hazırlanıyor. Birçok işe yarıyorlar. Telefonunuzla irtibat kuruyorlar bir defa. Dolayısıyla cebinizden çıkarmadan onu kontrol etme, telefonu cevaplama gibi imkanlara kavuşuyorsunuz. Ama sonuçta şöyle bir şey var. Saat estetik bir tamamlayıcı bir unsur. Kıyafeti tamamlıyor, üzerinize giydiklerinizi tamamlıyor. Bu açıdan baktığınız zaman öyle çok da yakışıklı şeyler çıkmamış gözüküyor bence. Tutar mı? Zor. Yani bir çeşit kumar. Göreceğiz. Bana pek mantıklı gelmiyor. Ben açıkçası o saatlerden takmayı ve onlarla dolaşmayı istemem. Ama gençliği düşündüğümüz zaman belki olabilir, orada tutabilir. Benim hayalimdeki saat şu kıvrımlı ekranların çıktığı zaman bileğimi saracak, bir bant gibi saracak bir yüzey olabilir ancak, öyle düşünebiliyorum. Şu anki saatler biraz estetik kaygısı düşünülemiyor. Çünkü içinde işte olması gereken bileşenler var. Onlar henüz saati fiziksel olarak da çekici yapabilecek ufaklığa henüz gelmediler. Zannedersem onun büyük payı var. Ama onun dışında fikir olarak kolunuzdaki bir cihazda daha büyük bir cihazı, mesela şimdi tabletler, telefonlar tablet büyüklüğüne ulaştı. Onu çantanızdayken kontrol edebilmek gibi fikirler fena değil. Yani güzel. Satacaktır ama moda olur mu? O konuda pek zannetmiyorum diyebilirim. Asus Phone Pad'lerini tanıttı. Hasfer güncellemeleri geldi laptoplarına. Her inçe bir tablet düşüyor artık. Öyle diyebiliriz. Burada artık karar kim daha hızlı, kim daha yavaş değil de kimin tablet boyutu benim taşıma alışkanlığıma daha yatkın diye düşünüp öyle bir alışveriş yapacaksınız. Artık hani o işin sınırları yok. Herkes kimde, rakipte ne varsa siz onda olmayanı bir inç aşağı, bir inç yukarı üretiyorsunuz. Bakalım nereye gidecek bunun sonu. Ama şöyle baktığımız zaman da bir yandan da iyi bir şey. Alternatif bol miktarda var. İçindekiler zaten Android tabletlerde aşağı yukarı aynı yazılım deneyimini de alabiliyorsunuz. Kötü bir şey değil ama biraz da işte insanın kafasını daha da karıştırıyor. Zaten şu anda bile bizim aldığımız sorular genellikle hangi tableti alayım, hangi telefonu alayım, şu anki mevcut ürünlerde bile bu kafa karışıklıkları varken bir de başımıza bu inç olayları çıktı. Kaçınılmaz çünkü sonuçta nereye kadar özelleştirebileceksiniz kendinizi? Dolayısıyla kasayı işte birisi renkli yapıyor, birisi renksiz yapıyor, birisi büyütüyor, birisi küçültüyor. Bu şekilde alternatif üretmeye çalışıyorlar. Bunun sonu daha gelmez. İFA'da şöyle baktığım zaman ne dikkatimi çekti? Philips'ten kablosuz tencere ve kahve makinesi gördüm. Şöyle çalışıyor. Malzemeyi veriyorsunuz. Tarif uygulaması var. Onu da gönderiyorsunuz. O verdiğiniz tarife göre kendisi pişiriyor. Levent abiye bunu söyledim. Bakmasını, gidip bakacak bulabilirse. İlginç bir ürün. Zaten bu muhtemelen bize de gelir. İncelediğimiz aletlerin çoğu Philips marka zaten. Philips bu tip çalışmalara önem veriyor. Ama ilginç. Tabii ki tarif vesaire bilmeyen bir insana tarifi uygulayabilecek bir cihaz vermek fikren iyi ama acaba pratikte nasıl? Gelsin görelim. HDMI 2.0 önemli gelişmelerden bir tanesi. HDMI 2.0 yine 4K ile bağlantılı. 4K için gerekli kablo bağlantısı şu anda aslında var. Ama Sorun şu ki yeterli FPS'de değil. 24 ve 30 FPS'ye kadar mevcut kablolarla çıkabiliyorsunuz. 4K için düşünülen bu HDMI 2.0'da artık 60 FPS'yi de vereceksiniz. Ve 32 kanal birden ses özelliği olacak. Daha çok belki de dil desteği bu şekilde verilebilir. Daha kaliteli ses iletilebilir. Veya da mesela bir televizyonda iki farklı görüntüyü birden oynatmak bu kabloyla mümkün olacak. Ve tabii ki de 4K için standartlaşacak. İyi tarafı geriye uyumlu, ancak yani fiziki olarak uyumlu da cihazlarınız eğer 2.0 destekli değilse bunun firmware update ile desteklenebilir olduğu söyleniyorsa da çoğu cihaz eğer 4K için üretilmediyse bu desteği almayacaktır. Bu daha çok 4K ile gelen cihazlar için geçerli. Ama yeni bir kablo icat etmedikleri ya da mevcut bağlantıları değiştirmemeleri iyi olmuş. HDMI 2.0 4K'nın hayatımıza sokacağı şeylerden bir tanesi olacak. HDMI 2.0'ın ses frekansı da 1536 kHz'miş. Onu da not olarak belirteyim. Apple'ın toplantısı IFA'dan sonra gündemden düşer düşmez neredeyse. Apple'ın toplantısı 10 Eylül'de başlayacak. Biz tabii orada buradan takip edeceğiz onu. Yeni iPhone'lar bakalım nasıl olacak göreceğiz. O da haftanın gündemini oluşturacak. Gelecek haftanın gündemini. Nokia'nın satılması tabii ki önemli bir gündemdi. Biz bunu ayrıca konuştuğumuz için burada artık çok detaylı konuşmaya gerek yok. Nokia satıldı derken tabii şöyle bizim yorumlarımıza gelen yazılı yorumlarda Nokia gitmedi. Sadece telefon kısmı gitti dendi. Biz de zaten videoda bunu söylemiştik ama zaten Nokia bizim için bunu ifade ediyor. Telefonu ifade ediyor ve o da gitti. Ama Nokia'nın elinden Nokia marka telefon üretme hakkı komple gitmedi. Microsoft Nokia'yı almıyor. Yani ismini almıyor. Zaten şöyle bir durum var ki burada Nokia'nın değer kattığı şey Lumia'ydı. Lumia ismiyle şu son dönem telefonları çıkıyor. Tabii ki de Nokia şirketin kendi adı olunca şimdi o şirket artık bunu üretmeyecek. Bunu Microsoft üretecek. Dolayısıyla Nokia'yı kullanmak aslında orada zaten gereksiz olacaktı. Ama bu durum tabii Nokia'ya bir açık kapı bırakıyor. Günün birinde tekrar sözleşme tarihi bittiğinde telefon çıkarabilir ama şunu da unutmamak lazım. Nokia bütün ne varsa elinde yani üretim ve tasarım anlamında ne varsa hepsini verdi. Yani sıfırdan oturup eski Nokia olacağını beklemeyin. Öyle bir şey olmaz. Ama ne olur? İsim hakkını verir. İşte bizim şu General Mobile Discovery nasıl bir etiketse ama üreticisi farklıysa belki yarın öbür gün üstünde Nokia yazan ama Nokia'nın üretmediği telefonlar tekrar görülebilir. Ama o artık eski Nokia olmaz. Bizim bildiğimiz kendi tasarımını, üretimini yapan Nokia artık bitti ve geri gelmemek üzere bitti. Tabii Microsoft'a yani yorumlara bu hafta çok baktım. Kimse güvenmiyor. Herkes Nokia'yı ve markalarını batıracağı yönünde görüş bildirmiş ama şunu da unutmamak lazım. Sonuçta Windows Phone tamam tasarım cihaz olarak Nokia'dandı. İçi donanımı Nokia'dandı ama ya da HTC'den de sonuçta içinde çalışan yazılım Microsoft tarafından üretiliyor, geliştiriliyor ve insanlar bunu kabullendiler. Böyle bir yani benim gördüğüm kadarıyla çok böyle uygulama delisi olmayan insanlar Windows Phone kullandıklarını pek şikayet etmiyorlar. Çünkü ana yazılımların hepsi geldiği gibi oyunlar da geldi. Bir tek orada işte bizim şu meşhur 512 MB şikayetimiz var. 512 MB'lık bir telefonu şahsen almam, tavsiye etmem. Ama onun dışında 925 birazdan konuşacağız. Gayet güzel bir telefon. 920 de iyiydi, sadece kalındı. HTC'nin çözümleri de iyiydi ama onlar çok üstüne artık durmayacaklar. Dolayısıyla Windows, Microsoft Windows kısmını yani işletim sistemi kısmını becermiş gözüküyor. Donanım kısmında da artık işi batırmak için yani bu Nokia buraya bu noktaya getirmiş. Çok uğraşmaları lazım açık söylemek gerekirse ki kendileri de Nokia ekiplerini pek dağıtmayacaklar ilk başta. Yani ismen Microsoft da olsa Nokia dağıtacak. Nokia operasyonlarına aynı personellerle devam edecek. Ben o kadar kötü olacağını zannetmiyorum çünkü zaten Nokia Lumia ile yeni başlıyor gibi bir şeydi Windows Phone'a. Mevcut tasarımla devam etmeleri kafi gelecektir Microsoft'a. Uzun bir süre yeter. Nokia zaten yeni modeller üzerinde de çalışıyordu. 1520 modelinin dedikoduları var. Tabii onu dedikodu, yani şu anda ona ait olduğu söylenen görseller yayınlandı ama gerçekten onu mu, o öyle mi bilmiyoruz. Büyük telefon furyasına Nokia'nın cevabı gibi gözüküyor. %50 daha fazla tile, yani şu karelerden alacakmış ekranı. Göreceğiz, 6 inçlik bir telefon olacağı söyleniyor. Normal, yani baktığınız zaman bu dedikodu bile olsa böyle bir Windows Phone yine de çıkar bir günün birinde. Çünkü furya bu işte, herkes çıkarıyor. Sizde de bir tane satsa da satmasa da olması lazım. Şöyle baktığımda satın alma furyası da devam ediyor bir yandan. Broadcom'da Renesas'ın LTE kısmını satın almış. 164 milyon dolar ödemiş. Broadcom bu sayede çok uğraşmadan 4G'yi kendi yongalarına, kendi çözümlerine ekleyebilecek. Orada bir problemleri vardı. Hazıra kondular bir anlamda, 164 milyon dolar ödeyerek. Bizden bir satın alma haberi. Electro World'u BIMEX satın almış. 32 mağaza toplamda. İrili ufaklı 32 mağazayı BIMEX alıyor ve 114 mağazaya ulaşıyor BIMEX. 6 milyon TL gibi bir rakamdan söz ediliyor. Yabancılar ufak ufak topukluyorlar. Daha önce Best Buy gitmişti, şimdi Electro World. İyi mi kötü mü? Açıkçası bizi çok fazla ilgilendireceğini zannetmiyorum. Sonuçta biz işin operasyonel kısmını hiçbir zaman bilmiyoruz, görmüyoruz. Ama şu an hani yabancı kim kaldı dersek, büyük olarak MediaMarkt, Saturn, onlar zaten aynı şey. Onlar kaldı. Bir yanda işte Vatan Bilgisayar'ın müthiş bir yaygınlığı söz konusu büyük mağazalarda. BIMEX'te onlara yetişmek için az önce Broadcom'un yaptığı gibi biraz hazıra konuyor ve Electro World'ü alarak bir anda 114 mağazaya kavuşuyor. Ben BIMEX'ten genelde Kadıköy'deki küçük dükkanlarından alışverişim var. Personeli bilgili, içten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Benim için hani Teknosa'dan daha sevimli bir yer BIMEX. Bakalım ne olacak. BlackBerry'nin de henüz satılma haberini vermedik. Çünkü satılmadı ama Kasım'a kadar satılması için artık çalışılıyor. Gaz verildi operasyonlara. Bir an önce olsun, bitsin şu iş. Ne olacaksa olsun modundalar. Huawei'nin alacağı gibi söylentiler vardı ama onlar da o söylentilere karşılık biz öyle bir şey düşünmüyoruz dediler. BlackBerry kimin alacağı ya da almaya talip olan biri şu an hani hep dedikodu seviyesinde, yani daha çok piyasadaki insan firmalara bakıp bu olabilir, bu olabilir diye tahminde bulunuyor. Şu an net bir şey, yani teklif veren en azından bildiğimiz kadarıyla yok. BlackBerry bir de işte batan gemi olunca iyice batsın, iyice zayıflasın, en düşük fiyatı veren alsın gibi belki de piyasa bunu bekliyor. Bir yandan da BlackBerry platformunu geliştirmeye de devam ediyor. Yani güncellemeler çıkıyor. Terk etmiş değiller kendi platformlarını. Ben de zaten Z10'la takipteyim. Gayet güzel bir platform. Kim alırsa yine çok sağlam oturmuş bir platformun tepesine oturacak. Artı bir de tabii BlackBerry ismi var. Ama şu da olabilir. Hani Nokia'nın başına gelen BlackBerry'nin başına da gelebilir. Nokia'da da sonuçta Migo vardı. İyi gidiyordu. Ne oldu? Microsoft geldi. Hepsini, bütün operasyonlarını kesti ve geriye sadece Windows Phone kaldı. BlackBerry de öyle bir yere gider ki biz BlackBerry 10 işletim sistemini istemiyoruz der firma ve bütün her şey biter. Sadece ismini kullanırlar. Bu alım Nokia'nın satın alımı gibi pek kansız olmayacak gözüküyor. Yani Nokia'nın personeli de Microsoft'a geçmişti. O daha sonra tabii ki elenmeler olur ama sonuçta işsiz kalmadı o personel. Ama BlackBerry'de muhtemelen kimse kalmayacak ve sadece ismi gidecek. Kasım gibi satışı isteniyor. Yahoo logosunu değiştirdi. Yani söylemeseler fark edecek miydik? Çok şüpheliyim. Çok fazla bir değişiklik görmedim. Siz kendiniz bakar, yorumlarsınız. Sonuçta ama Yahoo'da bir değişiklik var. Yeni CEO'suyla. Dolayısıyla hani logoda da çok köklü bir değişiklik bekleniyordu. Yani yakışan buydu şeklinde yorumlar var. Doğru. Yahoo bir sürü değişiklikten geçiriyor kendisini. Ama logosunu değiştirirken pek aynı cesaretleri gösterememişler. Kötü olmamış ama yani fark da olmamış pek fazla. Android'den KitKat versiyon adı. Bir sonraki Android KitKat olacak. Burada tabii KitKat Nestle'nin çikolatası. Ne söylenene göre tabii biz asla bilemeyiz ama Nestle ile aralarında bunun için bir para konusu geçmemiş. Dolayısıyla hani senin şu ürününüzü kullanacağız, kaçı olur gibi bir anlaşmaları, diyalogları olmamış. Söylenene göre olabilir. Yani mantıklı. Sonuçta bir anda Android'in yaygınlığını düşünürseniz bedava reklam herkes için. Tabii bu durumda yine karın ağrılarına sebep olacak. Birazdan konuşacağız. Android 4.3'ü daha henüz alacaklar var. Alıp almayacağı belli olmayanlar var. Konuşmalar, şunlar bunlar, forumlarda yine o gelecek mi, bu gelecek mi derken bir anda biz Android 4.4'ü gördük. Şimdi yine bugün daha 4.3'ü alanlar bile kara kara düşünmeye başlayacak. 4.4 gelecek mi diye. Android'in kaderi bu da benim dikkatimi başka bir şey çekiyor. Android hani bir doktorun hastasına ya da herhangi bir sağlıklı bir insana da asla önermeyeceği, yeme diyeceği ne varsa işletim sistemlerine o isimleri koymayı beceriyor. Aslında bunların hepsi olumsuz şeyler. Yenmemesi gereken, kilo aldıran, kolesterolü yükselten ne varsa Google Android'e bu isimleri koymaktan çekinmiyor. Şimdi Android dağılımı da şöyle, eskisi kadar kötü değil durum. Biraz daha iyileşme var. En azından Jelly Bean bayağı yüksek. Yani %50 henüz olmadı ama 43 yakın olacaktır. Ice Cream Sandwich %21 şu anda. Hala piyasada Gingerbread gözüküyor. Ama en azından şu furyalar, onlar o furya çok honeycomb'lar azalmış, yok olmak üzereler. İyi bir gelişme ama yine hani böyle gözüktüğü gibi değil. Sonuçta Jelly Bean bile işte ne diyoruz? 4.2 diyoruz, 4.3 diyoruz, 4.4 diyoruz. Arada önemli şeyler var. Mesela şimdi biz SSD incelerken trimin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Trim 4.3 ile geliyor ve önemli bir özellik. Sonuçta her tableti biz SSD olarak düşünebilirsiniz ve artık işte 32 GB'lık, 64 GB'lık modelleri almak işten bile değil. 8'ler mekizler çıkmıyor bile neredeyse. Sadece ucuz tabletlerde kaldı. Bu durumda trim ihtiyaç duyulan bir şey. Yoksa tabletinizin doldukça yavaşlama, tepkilerinde, oyunların, programların yüklenme sürelerinde azalma gibi şeyler görebilirsiniz. Bu 4.3'te geliyor mesela. Şimdi Jelly Bean de 4.3. Yani 4.3 de Jelly Bean, 4.2 de Jelly Bean. Dolayısıyla istatistik bize %43 Jelly Bean dese bile kendi içindeki bölünmüşlükler genellikle sayılmıyor. Ama bunlar önemli şeyler. Dolayısıyla mesela beni nasıl etkiliyor? Ben Android bir cihaz aldığım zaman almak istersem işte saf Android dediğimiz Google'ın kendi Nexus'ları gibi çözümlerine yönelmek istiyorum. Çünkü tamam TouchWiz'dir, şudur budur. İyi şeyler koyuyor Samsung'da, HTC'de, diğer üreticilerde. Ama günün sonunda ben işletim sistemimin güncel olmasını istiyorum. Öyle fazla vakit kaybetmeden güncellenmesini istiyorum. Çünkü işte bu trim mesela önemli bir konuydu. 4.3'te çözüldü. Ama şimdi 4.3'ü bekleyip duracağız. Ya da bazıları hiç alamayacaklar. Dolayısıyla benim umudum hani bu 4 küsürler değil de 5 gibi böyle önemli bir sayıda diyelim, toparlayıcı bir sayıda artık Google'ın bir şekilde bunu silmesi ve artık nasıl yapacaklar bilmiyorum ama bir versiyonda işte 5'te diyelim bu bölünmüşlüğün son bulması nasıl olacak? Şu an yavaşlatan, frenleten nedir? Firmaların kendi yazılımlarının uyarlanma süreci uzun sürüyor. Bu kadar basit. Belki firmaların hani nasıl bugün Windows'ta koruma modunda eski uyumluluk modunda eski yazılımlar çalışıyor. Firmaların mevcut sürümlerinin çalışmalarını bozmadan çekirdeği esas özellikleri, temel özelliklerini güncelleyebilecek bir sistem belki geliştirilebilir. Bu sayede siz 4.3 için yazılan bir arayüzü 5'te bile kullanırsınız ama 5'in de kendi özellikleri arka planda çalışır gibi düşünülebilir. Bir şekilde şu nokta küsürlerin artık birinde olmaması, birinde olması gibi şeylerin en azından önüne geçilebilir. Mesela örneğin yani şu trim özelliği o kendi başına yüklenebilir olmalıydı. Örneğin 4.3'ün komple değişmesi, 4.3'e komple bir adaptasyonun, arayüz adaptasyonu gerekmeden sadece önemli anahtar özellikleri yüklenebilir olmalıydı. Böyle şeyler olmuyor işte. Şu anda her şey topyekun güncelleniyor. Oturup bekliyorsunuz ki firmalar yapsın, adapte etsinler, test etsinler kendi yazılımlarını. Buna bir çözüm bulunmalı ve şu dağınık tablo yok olmalı. Çünkü şimdi şey de var, Windows Phone'da Nokia'nın muhtemelen tabii ki artık bu saatten sonra zaten şu anda %80 Nokia. Tek işletim sistemi, tek telefon, işte Apple tek üretici, tek telefon, tek işletim sistemi. Böyle giderken Android süper dağınık. Şu durumu toparlaması lazım. Şu an çünkü tek dağınık kendisi kalacak böyle bu gidişle. Bir yandan da tabii Android'in özelleştirilebilmesi en büyük gücü. HTC bile ne zaman söylesek biz Windows Phone'u özelleştiremiyoruz, kendi arayüzümüzü koyamıyoruz diye en büyük eleştirileri bu. İstiyorlar, elde teknoloji var ama o Windows Phone buna uygun değil. Dolayısıyla aslında firmalar bizim kadar bu güncelleme işlerine kafayı takmıyorlar. Onların bütün dertleri, hatta sorulduğu zaman da kızıyorlar. Bizim yazılımlarımız Windows Phone'un kendisinden daha önemli. Ye getiriyorlar lafı. Biz ince güncelleme önemli diyoruz. Onlar kendi arayüzlerimiz önemli diyorlar. Bu çatışma hep sürüyor. Evet, şöyle devam edelim. Şimdi HTC demiştim az önce. Onlarda da bir hırsızlık haberi var. Hırsızlık, tabii burada telefonları çalıp gitmiyorlar. Mühendisler hem de yani önemli mühendisleri, önemli mevkilerdeki mühendisler, araştırma geliştirme kısmındaki mühendisler bilgileri çalıyorlar. Hatta bütçelerden de tırtıklıyorlar kalıbına uydurup. Tam Çin'e tüymek üzereyken yakalanıyorlar. Amaçlarının da HTC'den aldıkları bilgilerle yeni bir telefon firması, rakip bir firma. Oradaki Çinli üreticilerle de konuşmuş, anlaşmışlar. Kurmakmış. Yani oradaki HTC'deki yazılım ve donanım bilgisiyle hatta işte evlerinde yapılan aramalarda, bilgisayarlarında tasarımla ilgili, yazılım ve donanım tasarımlarıyla ilgili planlar bulunmuş. Onlarla kaçmışlar. Kaçarken yakalanmışlar HTC'yi. Yani bu kendi ceplerine indirdikleri paradan daha önemli. Sonuçta rakip, buradan elde ettiğiniz bilgiyle rakip bir firmaya götürüp satacaksınız ve oraya ortak olacaksınız. Hatta oraya siz başında olacaksınız. Ciddi sorun. Ama direkten dönmüşler, yakalanmışlar. Muhtemelen de büyük cezalar bekliyor bu insanları. Ivy Bridge'in işlemcileri biliyorsunuz Extreme, Intel'in $1000 etiketli sadece işlemci fiyatı bu. E serisi, Extreme serisi var. Onlar Ivy Bridge tarafında pek yoklardı. Gözükmüyorlardı ama şimdiki haberlere bakılacak olursa IDF 2013'te Intel bunları duyuracakmış. Extreme serisi işlemciler birden fazla işte 6 çekirdekli 3.6 GHz i7 4960X 3.4 var, 3.7 var ama bunlar bu 4 çekirdekli 3 tane işlemciden bahsediliyor. Bunlar dedikodu. Elbette dedikodu olsa da kesin bunlar çıkacaktır. Ivy Bridge E LGA 2011 soket X79 sahipleri için. Biz tabii doların 2 TL'ye geçmesiyle bir anda 2000 lirayı bir işlemciye vermek gibi şeyler hayal etmiyoruz. Gerek de yok. Bunların hayalini kurmayın. 2000 liraya çok güzel bir sistem toplarsınız. İşlemci gücünü bu seviyede, işlemci gücünü oyuna değil daha çok render işlerine yapanlar tercih etse daha en azından paraların tam karşılığını alırlar. Ama şu anda zaten Extreme'de öyle hani çok üretilen, her yerde 3'er 5'er bulabileceğiniz şeyler değil, işlemciler değil. Samsung DDR4 üretimine başlamış. Şöyle artık eskisi gibi değil. Yani belleği bugün sizin bilgisayarınıza gelip ben gece gizlice söküp daha yavaşlarını taksam hiçbir şey anlamazsınız. Ancak benchmark yaparsanız o da belli benchmarklarda görür, fark gözükür. Şu an bellekte firmaların yapmak istediği şey daha az enerji tüketimi ki DDR3'e göre 4 %30'lara varan daha az enerji tüketimi söz konusu. Niye? İşte kullanıldığı her yerde artık dakika sayıyoruz. İşte asfer geldi şu kadar dakika daha uzun oldu. Uzun pil ömrü oldu diyoruz. Pili değiştiremedikleri sürece teknolojik anlamında onu kullanan şeylerin güç tüketimini azaltacaksınız. Bunun başka yolu yok. DDR'da, bellekte böyle bir şey. Böyle bir yol çünkü kullanılmayan sistem yok belleksiz. DDR4 hayatımıza girecek ama yavaş gireceğini söyleyebiliriz en azından. Önce şeyde başlayacak bu iş, serverlerde, uç sistemlerde başlayacak. Bizim hayatımıza girmesi daha yavaş olur 20 nanometre ile üretilen bu belleklerin. Çünkü açık söylemek gerekirse bugün DDR2 ile iki zamanında kurulmuş bir sistem bile iyi bir işlemci ve iyi bir ekran kartıyla birçoğumuzun işini görür. DDR3'lerde mevcut bütün platformlar için yeterli. Hiçbir şikayetiniz yok. 4 niye yok de diyecek bir halimiz de yok. Bu daha çok işte enerjinin önemli olduğu laptop gibi sistemlerde adapte edilirse bir işe yarayacak teknoloji. Türkiye Saab firmasına, İsveçli Saab firmasına talip olmuş. Onların durumu iyi değildi. İflas durumlarındalar. Bir türlü kendilerini düzlüğe çıkaramadılar. Önemli bir firma. Çünkü adamlar uçak motoru da üretiyor. Araba da üretiyor. Türkiye ikisini birden istiyor. Yani kendi uçağımızı üretelim ama gerçekten üretelim. Ve aracımızı, arabamızı da üretelim. Satalım bunları. İyi düşünceler, güzel düşünceler. Tabii sıfırdan başlayıp yapmak büyük para, büyük zaman kaybı. Hazır bu bilgiye, patentlere sahip insanlar, firmalar varken ve böyle alınmayı beklerken gidip üstüne yapışmak iyi bir fikir. Yani Saab'ın hani Türk firmasına dönüşmesi herkesi sevindirecek bir haber olur. Ama şu an görüşmeler sürüyormuş. Bakalım inşallah olur. Yani Saab'ın uçaklarını da küçükken ben hayranlıkla izlerdim. Tasarımları çok hoşuma giderdi. Araba konusunda da fena değillerdi ama işte sonuçta iyi olmakla iyi yönetilmek aynı şey değil. Batabiliyorsunuz böyle. Bir diğer teknoloji haberi yine bizden. E-toma geliyor. Elektrikli tomalar. Elektrikle çalıştığı izlenimi uyandırsa da hayır. Dokunanı elektrik çarpıyormuş. İki tane sipariş vermişiz. Şimdi Türkiye'den iki tane zıt durum. Birinde uçak yapalım, arabamızı yapalım diyoruz. Öteki tarafta gidip hazır para verip elektrikli toma alıyoruz. Tabii şikayet etmemek lazım. Devletimiz suyu, elektriği ayağımıza kadar getiriyor işte bu yatırımlarıyla. İki tane alınıyormuş yurt dışından. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ama geçenlerde işte eylemlerde falan yanan tomalar görmüştük. Halbuki sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde o tomaların yanmaması gerekiyormuş. Kendini köpük sıkarak soğutabiliyormuş. Ben hiç öyle bir şeye rastlamadım. Gayet cayır cayır yanıyorlardı. Bunun da başka özellikleri çift fıskiyeliymiş. Önemli. Elektronik aksamları varmış. Daha fazla etrafını kontrol edebiliyormuş. Herhalde bu elektronik devrelerinin fazla olması işi bozdu. Burada üretim olamadı. Dışarıdan hazır alınıyor. Hayırlı olsun diyelim. AMD 64 bit ARM işlemcileri seneye ortaya çıkacakmış. Şimdi AMD acayip işler yapmaya başladı. Biz tam yok oldular, bitiyorlar, yazık oldu diye sızlanırken AMD gayet iyi işler yapıyor. Bir defa bükemediği eli öpmüyor ama bükemediği elin olduğu yerden kaçıp başka yerden saldırıyor. Şöyle ki AMD'nin tabii ki bir masa üstünde bir geriliği söz konusu. Hatta laptopta da sonuçta işlemciler kullanılıyor ve firmalar görüyorsunuz işte tercih etmiyorlar AMD kullanmayı. Bir defa bunu değiştiriyor AMD şu anda. 28 nanometrelik şu Jaguar'lar AMD'nin hayatını kurtarmış gözüküyor. Bir defa bir anda konsolların ikisine birden girdiler Jaguar yongasıyla. Biz önümüzdeki hafta bir tane Jaguar'dan türeme işlemci inceleyeceğiz. İşlemcili laptop inceleyeceğiz. Gayet güzel sonuçlar var. Performansı düşük ama işte multimedya kullanımı için yeterli, hatta içinde güzel GPU'su da var, oyun oynatabiliyor. Tamam çok iyi oynatmıyor ama zaten onun o tip sistemlerin çözünürlüğü vesairesi de düşük olduğu için idare ediyor diyelim. Ama daha önemlisi pil ömrü sorununu çözmüşler Jaguar'la. Kötüydü, şimdi gayet tatmin edici sonuçlar veriyor. Benim denediğim örnek işkence testinde bile 4 saat dayandı. Dolayısıyla burada iyi durum eskisi kadar kötü değil. Tamam, performans kralı gibi ifadeler yok ama AMD'nin şansı performansın kral olmadığı bir döneme denk gelmesi. Öyle bir dönemin başlaması. Burada artık en az güç harcayan kral. Intel ne yapıyor? Bütün gücüyle daha az elektrik, daha az güç harcayan sistem, işlemciler üretmeye çalışıyor ki tabletlere girsin, telefonlara girsin. Oradaki verim artsın. Oradan iyi şeyler söylensin. Bununla ilgili uğraşıyor. Dolayısıyla performansın kral olduğu dönem şu anda geçmişte kaldı. Onlar daha farklı pazarlar. Şu an herkese bir şey satacaksanız pil ömrü önemli. Küçük cihazlara girmek önemli. AMD'de bunu başaracak gibi gözüküyor. Bu ARM işi de başka bir taraftan vuracak. Şimdi server tarafına 64 bit ARM'la girecekler. Onlarla işbirliğine gittiler. 16 CPU çekirdekli ARM işlemcileri, Seattle Code adlı. Yani merak edenler bunu aratabilirler. Bakalım ne olacak? Orada nasıl bir tepki alacaklar o piyasadan? Çünkü o bizim gibi değil. Biz oyun benchmark'ı yapıyoruz, işte render alıyoruz ama server başka bir şey. Oradaki firmaların olumlu bakması zamanında, çünkü AMD'nin orada aslında daha da büyük bir olumlu imajı var. Opteron serisinden bir ara işte Intel'i bayağı bir sıkıştırdılar. Ama orada da sonunda maalesef geriye düştüler. Belki bu geri döndürebilir. Bakalım, artık onun testlerini biz o kadar server testi olarak yapamıyoruz ama önemli olan piyasada kabul edilecek mi? AMD için önemli olan o, satılsın, para kazansınlar, kar etsinler. Rakamlarını döndürebilecek mi bu atılımlar, göreceğiz. Ama sonuçta adamlar kefeni yırtmak için bence doğru yolda ilerliyorlar. Hem Jaguar tarafında hem şu server tarafında ARM'la yaptıkları işbirliği gerçekten mantıklı. Hynix'te yangın çıktı. Önemli bir şey yok ama dedikoduları tabii hemen piyasayı sarmış. Yani öyle bir şey duyarsanız inanmayın. Yani yangın çıktı, üretim durdu, fiyatlar yükselecek, hemen alın bellekleri ucuzken diye ifadeler görürsünüz. Yalan. Yangın doğru da. Tamam, üretim de duruyor ama fakat öyle hani haftalarca üretimi şu sel felaketinde olduğu gibi etkileyecek bir şey değil. Üretim çok yakında başlıyor, hatta belki başlamış bile olabilir. Dolayısıyla öyle RAM fiyatları artacak, şimdiden ucuzken alın gibi ifadelere inanmayın. Öyle bir etkisi olamayacak kadar küçük bir hadise. Geçen az önce söylediğim olayı tek şurada not almışım. S4 ve S3 için Android 4.3 güncellemesi geliyormuş Ekim'de. 4.3. Tabii işte bu haberi Ekim'de alacağız. Ekim'de alacağınız şeyin haberini Eylül'de alıyorsunuz da, işte Eylül'de aynı zamanda bir de 4.4'ün haberini alıyorsunuz. Bir türlü insana şöyle bir oh diyemiyor yani bu güncelleme haberleri yüzünden. NSA ile ilgili bir haber var. Yine her zaman olduğu gibi artık gizli saklı kalmadığı için raporlar arka arkaya artık çıkıyor. Yapacak da hiçbir şeyimiz yok maalesef. Ama bu uzunca bir rapor. Linkinden bakarsınız. Burada ben önemli kısmını söyleyeceğim. Biliyorsunuz şimdi bizim alışveriş yaparken bağlandığımız serverların standart koruma sistemleri var. Protokolleri var. Güvenli bağlantıyla bağlanıyoruz. Bunlar adı üstünde bir standart. Bunlar geliştiriliyor, uygulanıyor. Herkes bu standardı kabul ediyor. NSA zamanında bu standartlar oluşturulurken müdahil olmuş ve standartların olması gerektiği kadar güçlü olmamasını sağlamış. Çünkü bu şifreleme sistemleri ne kadar gelişirse NSA'nın bunları kırma süresi o kadar uzuyor. Ki geçen yıllarda yani işlemci gücü sürekli artıyor ama sonuçta bu protokollerin yapıldığı yılları da düşünürsek işlem saniyede kırılabilecek hesap sayısı bugüne kıyasla daha düşük, daha kritik o dönemler. NSA'da tabii ki daha güçlü kriptolar istemiyor. Ve bunun için bu standartlar oluşturulurken araya sızıyorlar. Ve gerek arka kapı açmak olsun, gerek gerektiği kadar güçlü standartların oluşmasını engellemek olsun, müdahale ediyorlar. Bu müdahaleler sonucunda şu anda olması gerektiğinden daha zayıf sistemler şu an kullanılıyor, standartlaştırılıyor ki NSA rahat rahat kırabilsin. Bunun şöyle bir sakıncası var. Tabii işte nükleer silah nasıl? Hani İran'da olmasın ama Amerika'da olsun, bunda sorun yok. İsrail'de olsun, bunda sorun yok. Ama işte stabil olmayan ülkeler, onlar öyle diyorlar ya. Onlarda nükleer silah olması büyük tehdit. Bu da aynı şekilde diyor ki NSA. Ya biz girebilelim. Biz iyi çocuklarız. Bakmıyoruz, etmiyoruz. Kimsenin özeline karışmıyoruz. Zararımız yok. Biz sadece güvenlik için bunu yapıyoruz. Ama şöyle bir sorun var. Protokolleri zayıflatmak başkalarının da o zayıflıklardan ya da arka kapıları keşfetmeleri gibi sonuçlara yol açabileceği için aslında yani bu yöntem şu Google'a ya da Microsoft'a tam bilgi istemekten farklı oldu. O zaman bilgiyi mahkemeden gönderiyorsunuz, bana şunun bilgisini ver diyor, onlar veriyor. Bu farklı bir şey ama bu doğrudan güçlü olması gereken bir sistemin zayıflatılması demek, başkalarının da o zayıflıkları zaman içinde keşfedip kendi çıkarları için kullanabilmesi demek. Yani aslında bu güvenli bildiğimiz bağlantılar olması gerektiği kadar güvenli değilmiş. Bunu öğreniyoruz. Şu anda genel olarak NSA istediği yere girip çıkıyor. Hatta o kadar ki bu sağlanan ayrıcalıklar, arka kapılar sayesinde bilgi şifrelenmeden zaten NSA'da oluyor. Bu onların en sevdiği sistem ama bilgi şifrelendikten sonra onu da kırıyorlar. Algoritmalar yeterince güçlü değil ya da NSA'de bunları daha kolay çözebilecek kendi kodunu vesairesini içeriye koymuş zamanında. Bu yatırımları yapmış. Milyarlarca dolar bir harcamadan söz ediyoruz şu işler için. Ve artık hiçbir şeyin gizli saklısı yok. Bunlar açık açık raporlanıyor. Kimse de hayır demiyor zaten. Bundan sonraki konu hani bu şifreleme sistemlerinin, daha doğrusu NSA'nın bu müdahalelerinin denetim altına alınması. Yani hiç kalksın maksın diye bir şey yok. Sadece işte daha şeffaf olsun vesaire gibi tartışmalar var Amerika'da. Dolayısıyla böyle bir genel zayıflık söz konusu. İnşallah yarın öbür gün bu NSA'nın koyduğu kapılardan başkaları girmez. Çünkü internet alışverişi bu standartların, bu güvenlik standartlarının üzerinde dönüyor. Tehlikeli işler. Bir güvenlik tuhaflığı da kullanıcıdan gelmiş. HP'nin bir bilgisayarını kullanıyor bu kullanıcı. Telsiz ekipmanlarıyla uğraşıyor. 24 MHz'de bir sinyal keşfediyor. Ama sinyalde ses yok. Hiçbir şey yok. Sonra odaya birisi geliyor. Takırtı makırtı oluyor. Konuşma oluyor ve ses duymaya başlıyor. Meğer kendi bilgisayarı 24 MHz bandında da bir sinyal yolluyormuş ve o sinyali bir mikrofonla, kendi mikrofonu alabiliyormuş. Daha güçlü bir mikrofon kullanıldığınızda da daha net duyuyorsunuz ya da daha uzaktan o sesi alabiliyorsunuz. Laptopunun böyle etrafa odanın içindeki sesi yaydığını tespit etmiş. Diyor ki yani gerçekten iyi bir alıcıyla bu benim odamda konuşulan her şey rahatlıkla dışarıdan, evimin dışından duyulabilirdi diyor. Alına kaydedilebilirdi diyor ki adam da böyle güvenlik konusunda kafayı çok takmış bir adammış. Böyle zaten hep onların başına gelir bunlar. Tabii bu şey değil. Hani laptop hatalı, bug'lı değil. Yani birisi oraya bunu koysun diye, böcek yerleştirmemiş, yaysın diye. Öyle bir hatası var sistemin. Yani bir yandan adam her türlü tedbiri alırken güvenliği, özel hayatı için meğerse kendi laptopu bütün söylediklerini dışarıya yayıyormuş. Bu da enteresan. Yani bir bilgisayarın bu hale getirilebilmesi de söz konusu olabilir. Yani siz, biz hep diyoruz ya mikrofon, kameranızı işte kapatın, açık bırakmayın, hatta önüne bant yapıştırın vesaire derken şimdi demek ki biz mikrofonları da tıkayacağız. Öyle gözüküyor. Asus'tan bir haber var. Özellikle bizim kitleyi ilgilendiriyor. Test ekibi kuracaklar. Bu test ekibi ne yapacak? Asus donanımları onlara verecek. Onlar da test edip deneyimlerini sahip oldukları yerlerden, bloglardan işte ya da varsa YouTube kanallarından yayınlayacaklar. Olay bu. İlginç bir şey. Özellikle evinde uğraşmayı seven, bilgisayarıyla uğraşmayı sevenlere bir yol, bir kanal açar. Biliyorsunuz bu işlere girdiğiniz zaman sonra bu firmalarda kendinizi çalışıyor olabilir biliyorsunuz. Dolayısıyla evinizde kendi kendinize rekor kırmaya çalışmak yerine bu tip yönlendirmelerle biraz da sunumunuzu geliştirirseniz Asus'la yarın öbür gün çalışma fırsatı bulursunuz. Size en azından donanımlar, güncel donanımlar gelir. Yapmanız gereken de onları test edip sonuçlarınızı paylaşmak olur. Bunu yapmak için tabii ki marketingturkey@asus.com adresine mail atacaksınız ama tabii ki başvuru formu var. Onu da linkten görürsünüz. Öncelikle bir ön hazırlık yapmak lazım. Yani sizin yerinizde olsam, yani böyle bir şeye katılmak için ciddi ciddi düşünüyor olsam, varsa elimdeki blogu biraz şekil şemal olarak düzeltirim. Yazı yazıyorsam yazım hatalarımı düzeltirim. birazcık belki hani tema satın alırım, düzeltirim yine o şekilde. Hani var olan beleş temalardan değil de 5-10 dolarlık güzel bir tema bulup en azından farklı bir şey ortaya koyarsınız. Tabii ki YouTube'tan yayın yapma şansı olanların bence, yani bilmediğim için kesin söylemeyeyim ama şansının daha fazla olma ihtimali var. Çünkü görsellik bu dönemin gerçeği, yazı maalesef eskisi kadar kıymetli değil. Biz de zaten TeknoSayer'i bu yüzden yapıyoruz. Kendi sitelerimizi bırakıp buraya geldik. Biraz daha böyle işte çektiğiniz ortamı ışıklandırıp biraz daha çok ufak paralarla, işte şöyle masalar gibi ufak tefek şeylere yatırım yapıp insanları rahatsız etmeyecek bir görsel seviyeye çıkartırsanız kendinizi, diğer adaylardan öne hemen geçersiniz ki bunlar çok ucuz yatırımlar. Sence şuradaki ampul setini bile hani 100 liraya falan kurabilme şansınız olabilir. Bundan biraz daha zayıf olur ama yani sizin ihtiyacınız olan en fazla bir anakart genişliğinde bir ortamın düzgün aydınlatılması. Tabii kendiniz kamera önüne geçip konuşabiliyorsanız o da güzel bir şey. Ama tabii ki de olmuyorsa zorlamamak lazım. Kendiniz gözükmeseniz de fotoğraf, video çekerek düzgün işler, düzgün bir montajla elinizdeki donanımları, hatta ödünç alın, eski bile olsa bir test, yani bir şey gösterin firmaya. Çünkü tahmin ediyorum ki buna bayağı bir katılım olacaktır. Kendine güvenen, güvenmeyen onlarca kişi ya tutarsa diye başvuracaktır. Aradan sıyrılmak istiyorsanız bence video işi yapın. Ürünlerinizi, elinizde olan herhangi bir şeyi güzelce inceleyin, gönderin. Baksınlar. İyi. Yani şöyle düşünün, Asus dediğimiz zaman her şeyi var. Yani anakarttan, işlemcisinden, ekran kartına. Yani bir sistemin temel bileşenlerinin hepsini neredeyse size sağlayabilirler. Dolayısıyla iyi bir fırsat, para ödemeden bu şeylere en azından kullanım deneyimini yaşarsınız. Bence denemeye değer. Şöyle bakıyorum, atladığım bir şey var mı diye. Ufaktan oyun kısmına geçelim. Xbox One ve PS4 çıktıkları zaman harici disk desteklemeyeceklermiş. Sonradan eklenecekmiş bu destek. İkisinde birden olduğu için sorun yok. Birisinde olsa, birisinde olmasaydı sıkıntı doğardı. Biliyorsunuz onlar bir sidik yarışı içerisindeler. Hatta o hala da devam ediyor. Mesela Microsoft bir geri adım daha attı ve daha önce kutuya koymayacağız dedikleri kulaklığı kutuya koymuşlar. Kutudan kulaklıkta çıkacakmış. İşlemci hızını arttırdılar. 1.6 GHz'den 1.75 GHz'e. Bunu benchmark yapsanız hiçbir şekilde fark edemezsiniz. Bu tamamen yine az önce söylediğim sidik yarışının etkisi. Bu arada Xbox konsollarının da paketlenmiş ve gönderilmeye hazır hallerinin fotoğrafları yayınlandı. Bir gecikme yok gözüküyor. Ben tamam, konsolları beğendim ama param olsa da muhtemelen ilk çıkan partiyi almayacağım. Özellikle Xbox bana hiç güven vermiyor. Çünkü o kadar çok şeyi değiştirdiler ki, tamam şey sorun değil. Bu artış hız artışlarını o yongalar destekliyor ama tabii bir de onun yarattığı bir sıcaklık, ısı var, ısı artıyor. Ses artıyor muhtemelen bu tip şeyler. GPU hızını da arttırdılar çünkü. Bence rafine halleri bunların bir yeni versiyonları çıkacaktır. PlayStation'da pek bir şey duymadık ama bilmiyoruz da. Mesela PlayStation'ın 4'ün saat hızını bilmiyoruz ki kıyaslayalım. Onlar da belki ufak tefek ayarlar yapıyorlar bu haberleri gördükçe ama haber vermiyorlar. Çünkü onlar biraz daha rahatlar. Microsoft çok baskı altında kaldı. Günün sonunda bu konsollar işte yine 5 minimum yıl bizi götürecekse ikisini de alacağız. Birini bir sene sonra, birini iki sene sonra, neyse ama oyun sever bir adamın evinde ikisi de olacak. Ben olsam ilk versiyonları sabreder pas geçerdim. Zaten gözüken oyunlar tamam mevcut konsolların çok çok ötesindeler de PC ile hemen hemen aynı grafikler şu anda. PC'nin önüne geçecekleri zaman bence piyasadaki konsollarda en azından bir revizyon geçirmiş görmüş olurlar. Özellikle Xbox One'ın ben daha değerli toplu bir versiyonun çıkacağını düşünüyorum. En azından içindeki o soğutma sistemi falan çok büyüktü. Daha hafif, daha ufak tefek bir versiyon gelebilir. Bir de şeyi düşünmek lazım. CPU'lar da ve GPU'lar da hiçbir zaman çıktıkları gibi değiller. Onlar da gelişiyorlar. AMD de kendisi kesinlikle daha iyileştirmeler yapacaktır. Belki bir 28'den 22 nanometreye geçiş gibi zamanla olan şeyler gerçekleştiği zaman onlar da yansıtılacaktır. Kaçınılmaz. Diğerlerinde de eski konsollarda da biliyorsunuz kaç tane versiyon çıktı. Bunda da çıkacak ama ben bunda biraz daha erken çıkacağını düşünüyorum. Kendim bir müşteri olarak açıkçası ilk versiyonları pas geçeceğim. Nasıl olsa şu an hani PC'de iyi gidiyor. Oyunlar arka arkaya çıkıyor. Bir PC oyuncusunun, iyi bir PC'si olanın şu anda hemen en yeni konsola atlaması için bir sebep bence şu anda yok. Ama güzel oyunlar var mı? Var tabii ki. Levent abi oynama şansı buldu PlayStation'da. Gelince bize anlatır. Dinleriz. Sony'den devam edelim. Kendi sanal gerçeklik gözlükleri. Biliyorsunuz Oculus Rift diye bir sistem zaten geliştiriliyordu. Ama Sony kendi sistemini geliştirmek için kolları sıvamış. Çok bir şey söylemiyorlar zaten. Tahmin edeceğiniz üzere. Becerirlerse kendi PlayStation 4'lerin yanına onu da ekleyecekler. Beceremezlerse muhtemelen Oculus Rift gibi bir şeye destek verirler. Öyle çözerler ama istikamet hani şimdi bir Kinect oldu, Move oldu. O tamam yapıldı. Şimdi demek ki hedefte artık bu sanal gerçeklik gözlükleri var. Microsoft başka türlü yapıyor onu. Ortamı projeksiyonla değiştirmeye çalışıyor ama çok pahalı bir çözüm. Bakalım ne olacak. Homeworld geliyor. Sevenlere sevindi. Homeworld türünün en iyi örneği, bayrakları daha doğrusu. Yalnız Gearbox geliştiriyor maalesef. O yüzden hani, çok da umutlu almayalım ama yine de yapımcıları şöyle baktığımız zaman eldeki ilk verilere orijinaline sadık kalmış gözüküyorlar. Hani Homeworld adlı alakasız bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor en azından. Bakalım, iyi haber tabii. Homeworld'u saatlerce oynadık. Çok hoşumuza giden bir oyundu. Jagged Alliance sevenler için de flashback geliyor. O da para topluyorlardı. Toplamışlar. Biliyorsunuz bir Jagged Alliance çıktı zaten ama hiçbir şeye benzemiyordu. Yani rezil edip bıraktılar. Bu da yine orijinaline sadıklık sözüyle çıktı ve parayı topladı. 375 bin dolar toplayarak hedefe ulaştılar ama 400 bin dolarlık bir hedefleri daha vardı. Oraya ulaşabilirse hala topluyorlar. Harita editörü gibi şeyler ekleyeceklermiş. Ama oyunun değerli kısmı artık parayı toplamış çıkacak. Total War Rome 2 çıktı biliyorsunuz. Herkes oynamaya başladı alanlar ve büyük bir heyecanla. Ama kursaklarında kalmış gözüküyor maalesef. Benim de çok merakla beklediğim bir oyundu. Ama okuduklarımdan sonra açıkçası sisteme kurmaya bile çekindim. Şöyle ki performans ciddi sorun diyorlar. Yani hani SLI'li, Crossfire'li sistemlerde bile çok mantıksız, manasız FPS düşüşleri varmış. Orduları küçülterek, ayarları kısarak bir şeyler performans artışı elde ediliyormuş ama o bile diyorlar ki akıcılığı sağlamıyor. Karışık gelmiş bir kısmında ama onlar bence yeni başlayanlar olabilirler. Bu alıştığımız strateji oyunlarından değil çünkü. Ve hani single player'ın vesaire sıkıcı olduğuna dair yorumlar da çıktı ama en büyük sorun şu an teknik sorunlarmış. Oyunun oynanabilirliğini yok eden sorunlar varmış. Hatta bugün bir yama bekleniyordu. Belki biz bunu çekerken gelmiş bile olabilir ama bir yamada toparlanacak gibi değil demişler. Hatta Ars Technica'nın çok fena bir inceleme şeyi çıktı. Olumsuz yorumu çıktı. İnşallah toparlarlar çünkü yani insanın canı çekiyor gördüğü zaman videolarını. Ben birkaç oyunu da seyrettim. Multiplayer'da insanlar oynuyorlar ama single'da hem multi'de bir şey var. Sıkıntı olduğu belli. Yani belli sistemlerde değil. Genel olarak herkes şikayet ediyor. Ama SLI ve Crossfire ekstra şikayet ediyor. Muhtemelen onlar adapte olmamışlar. Yani optimize edilmemişler. Beta seviyesinde çıktı diye herkes yorum yapıyor. Bunu çok çabuk toparlamazlarsa şu Aliens oyunu gibi, Predator oyunu gibi bir sorun olabilir. Bekliyor. Onu şimdi şu anda geçenlerde çok ucuza sattılar. Bütün yorumlar hani üstüne para verirseniz alırız şeklindeydi ki haklılar. Çok rezil olan bir oyun. Sonradan patch'le biraz toparlandı ama hiçbir şeye benzememeye devam etti. İşte Rome 2'nin de kaderi öyle olmaması için çok hızlı bir şekilde bu sorunların aşılması lazım. Çünkü duyunca insan çekiniyor, pahalı da. Yani sonuçta Bu 3A denen sınıftan olduğu için. Ama alacaksanız da Türkiye'den alın. Hem Aral hem Play Store 80 liraya satıyor. Yani doların son artışından sonra Steam'den almak size 130 liraya yakın bir maliyet çıkarır. O yüzden bence Türkiye'den alın. Robocop'un teaserını bir izleyicimiz yollamış. Ben fark etmemiştim. Daha önce screenshotlarını görmüştüm de tabii filmin fragmanı diyelim teaser'dan daha uzun. Daha çok detay var içinde. Valla ne olmuş diyebiliyoruz, ne olmamış diyebiliyoruz. Güzel aktörler de var içinde. Michael Keaton vesaire uzun zamandır benim görmediğim şahsiyetler geri dönmüş. Yeni bir tasarım, siyah boyamışlar. Tabii bizim gibiler şikayet edecek. Eski seriyle büyüyenler bu ne diyecekler ama filmde ondan da trailer'da gördüğümüz, tanıtımda gördüğümüz şeyde ondan da bahsedilmiş. Yani o modelin de adı geçiyor. Eski bizim klasik Robocop'un. Tercih etmiyorlar da daha modern versiyonunu seçiyorlar gibi böyle bir şey uydurmuşlar onun da. Zeminini hazırlamışlar. Ben biraz hani Robocop çok böyle atlayıp zıplayabilen bir karakter değildir. Hantaldır. Robot çünkü adı üstünde. İnsana robot donanımı takılıyor. Ama insan kısmına da komple atmıyorsunuz. Bir hantal hali vardır. Burada o kalmamış. Sanki bir insan birazcık kalıncana bir armor giymiş de etrafta koşturuyormuş gibi bir izlenim bırakıyor. Ben de en azından öyle bir izlenim bıraktı. Yine de tabii gidip izleyeceğiz. O ayrı. 925 incelemesi çok soruluyor. Bu da işte şeyleri belli ediyor. Yani bize sadece gelen şu incelenecek mi soruları kimin piyasada başarılı olduğunu, kimin tutunduğunu gösteriyor. Bugüne kadar Lumia serisinin en çok sorulan telefonu 925 nokta. Burada geldi, testleri yapıldı. Levent abi döndüğünde videosu hemen çekilecek ürünlerin başında geliyor. Güzel mi? Ben hani baştan şöyle bir kendi fikrimi söyleyeyim. Çünkü fotoğraflarını çekmek için yanıma almıştım. Bir defa fotoğraf olarak 920'den daha iyi çekiyor. Kesinlikle. Tasarımı tabii ki de 920'den çok daha iyi. Daha hafif, daha şık. Bence şu ana kadar çıkmış en iyi Lumia bu. Ve fiyatı da hani alınmayacak düzeylerde olmayacak değil. O da güzel bir haber. Zaten şöyle... S4 bile çıktıktan kısa bir süre sonra 1600 rakamlara düştü. 1600 lira seviyesi şu anda her telefon için galiba yeni hedef gibi düşünebiliriz. 2000'li rakamlar zor. Zor satar. Herhangi ne kadar iyi olursanız olun. 2000 lira çok bir telefon için ama 1600'ler biraz daha insanlara makul geliyor ki S4'leri alıyorlar. Bu da o civarlarda olacak. Ve şu anda bize gelen soruların başında da zaten hani fiyatla falan bir şey yok. Almaya değer mi diye bir şey yok. Görenler beğenmişler. Ben onu fark ettim. Sadece kullanım deneyimi için biraz daha fikir istiyorlar. Hani beğendik, almaya değer mi diye. Valla o konuda tip olarak bence hiçbir sakıncası yok. Gayet güzel bir telefon olmuş. Bu renk tamam en güzel hali değil ama ben bunu da sevdim. Windows Phone alacak mısınız, almayacak mısınız? Bütün mesele bu. Windows Phone almaya karar veriyorsanız, yazılım kısmın sizi tatmin edecekse, zaten şu anda ona bakabilirsiniz. Yani istediğiniz yazılım var mı Windows Phone'da gidin bakın görün. Tamamsa, eğer yazılım konusunda size sıkıntı çıkartmayacağını görüyorsanız, bence bu telefon zaten almaya değer bir telefon. Bütün mesele yazılım. Android ve iOS'tan gelenler biraz tabii ki alışmak için zaman harcayacaklar. Farklı yani onlara benzemiyor. Hatta iOS 7'ye daha çok benziyor şu anki hali Windows 10'un. Donanım olarak ama bence herkesi tatmin eder. Kamerası gayet güzel. 920'yi zaten kamera için alıyorduk, öneriyorduk. Bunu da bu ondan daha iyi çekiyor. Daha sıcak tonlarda çekiyor. Detay seviyesi de onda hani biraz keskinlikle ilgili sıkıntılar vardı. Bunda öyle bir sıkıntı da yok. Gayet Nokia derli toplu bir telefon yapmış. Bence alınır. Ama tabii Levent abi esas kullanım testlerini yaptı. Onun da bir o bir de tabii 920'yi çok uzun süredir kullanıyor. Ben 3 ay kullandım. Ama şunu söyleyeyim. En azından kesinlikle 920'yi almak için hiçbir sebep yok şu anda bu telefondan sonra. 925 çok güzel bir telefon artık. Hani Nokia'nın da üzerinde Nokia yazan son telefonlarından bir tanesi. Bakalım 2014'te ne olacak? İnşallah Microsoft şu tasarımı bozup yeniden sıfırdan başlamaz. Çünkü bu Nokia'nın ve Lumia'nın eriştiği son nokta. Ve yine hani olumsuz bir iki şey söylemek istersek buluruz. Mesela şuradaki sim kapağının burada değil de altta, yani daha az görünen bir yerde olması, ya da işte şu USB'nin altta olması bir çeşit. Yani şu altta olsaydı daha gizlenmiş olacaktı. Burada baktığınız zaman özellikle şu açık renkte daha belli oluyor. Siyah da bu kadar belli olmaz. Bir iki daha hani tasarım noktasında yapılacak şey var ama olmuş işte. 1020'yi bunun için, yani 1020'yi bekleyip görüp ondan sonra 925 almaya karar vermeyin. 925 ile 1020 apayrı iki telefon. Onun arkasındaki o çıkıntı zaten birçok kişiyi telefondan soğutur demeyeyim de buna yönlendirir. Çünkü onun kalınlığı onu 920'ye daha çok yakınlaştırıyor. Tabii telefon muhtemelen değil öyledir, daha iyi çekiyordur ama bu da çok iyi çekiyor. Telefon bu. O daha çok biraz daha fotoğraf makinesi gibi olmuş. Onu beklemeyin. Bence telefon fotoğraf şunu çektiği örnekler tatmin ediyorsa sizi, direkt alın gitsin. 1020'yi özellikle beklemenize gerek yok. Çok güzel olmuş. Levent abinin de yorumlarını alırız. Herhalde önümüzdeki hafta Cuma, en geç Cuma yayına girmiş olur bunun incelemesi. Çok soru gelmiş. O yüzden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldım. Normalde Levent abi gitmeseydi bu hafta zaten çıkmış olacaktı. Böyle bir ön bilgilendirme yapmış olayım. Evet, baktığım zaman başka bir şey kalmamış. Yine bir video gündem oldu. Uzunca da bir gündem oldu. Çünkü bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Hepsine değinmememe rağmen uzunca bir yayın oldu. Zaten sürekli yapmıyoruz. Arada bir yapıyoruz Levent abi gidince. Benden bu kadar. Artık önümüzdeki hafta Levent abi burada. Hem IFA değerlendirmesi yapılacak, hem ürünlerin incelemeleri yayına girecek, hem de Cuma günü gündemde klasik formatta tekrar birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Teknoseyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.